Ayrım 15, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 151. Sabatini hoşnut bir şekilde kart viziti aldı. Yine hafifçe eğilerek onları başka bir patikaya doğru yönlendirdi. Sofia sanki bedeni buharla çalışıyormuş gibi sigara içiyordu. Isidoro Kabongo, tanıyor musunuz? Diye ortaya sordu Ispettore. Hayır dedi Sofia şaşkın bir sesle, o kim? Kongo Kinshasa'nın bay madeni, birçok kez madencilik, maden sanayileri ve jeoloji bakanlığı yaptı. Joseph Kabila hükümeti hala uzman olarak onun görüşlerine başvuruyor. Hiç duymadım. General Tresor Mumbanza, onu da. Luak bu isimleri biliyordu ama Gregoire'la tam olarak bağlantılarının ne olduğunu hatırlaması imkansızdı. Albay Laurent Bisigne, bize biraz açıklama yapabilir misiniz acaba diye araya girdi Luak. Kongo'da maden işletme işine ve koltan ticaretine müdahil olmuş kişiler. Henüz bütün ayrıntılara sahip değilim ama bir şey kesin. Koltano'nun yeni müdürü Mumbanza'nın yardımcısı Bisingye bir savaş suçlusu. Şüpheliniz o mu diye sordu Luak. Önce onun olay anında İtalya'da olduğunu ispatlamamız gerekir. Bu çağrışımla Luak yeniden Morvan'ı düşündü. Babam, o da tehlikede olabilir mi? Her halükarda ihtiyatsız davranıyor. Kaynaklarıma göre bugünlerde oradaymış. Doğru. Seyahatinin sebebi hakkında bir bilginiz var mı? Hayır. Babam da Giovanni gibi ketumdur. Sabatini yeniden gülümsedi. Manzarayı seyrediyormuş gibi yapıyordu. Mezarlar, porsuk ağaçları, gökyüzü. Farkında değilmiş gibi onları çıkıştaki parmaklıklara kadar getirmişti. Berlinler, cenaze arabası, televizyon, reji kamyonları hepsi gitmişti. Sizden şimdilik Floransa'dan ayrılmamanızı rica ediyorum. Gerçekten canımı sıkmaya başladınız diye birden patladı Sofia. Bizimle suçluymuşuz gibi konuşuyorsunuz. Öldürülenin babam olduğunu unutmuş görünüyorsunuz. Luak polisin yolunu keserek önünde dikildi. ''Bizden tam olarak ne istiyorsunuz?''
''Giovanni Montefiore'nin ajandasını.''
''Size söyledik ki...''
''Yanılıyorsunuz. Tanıklıklara göre gizli randevularını villada sakladığı bir deftere kaydediyormuş. Mekanların ve buluştuğu kişilerin isimlerini okunduğu gibi yazmak için sadece kendisinin kullandığı ilkel bir alfabe icat etmiş.''
Luak bundan söz edildiğini hiç duymamıştı ama Sofia'nın yüz ifadesinden polisin doğru söylediğini anladı. Aklına babasının da şifrelere, sırlara, ajanlık meselelerine meraklı olduğu geldi. Lanet olası ihtiyar maymunlar.
Bu defteri bulun Signora, size minnet duyarız. Babanıza yönelik mali soruşturma yüzünden şu an için Fiesole Sarayı'nda arama yapamıyoruz.
Ya onu bulamazsak? Sabatini bir başka yüzyıla ait yapmacık bir tavırla bir kez daha iki büklüm oldu.
Babanızın ölümü hakkında başlatılmış olan yasal takibi ortadan kaldırmaz. Ona yönelik suçlama bu kez eşinin işleriyle bağlantılı olduğundan annenize ve onun yerini almak gibi kötü bir düşünceye kapılan iki ablanıza yöneltilecek.
Sofia yeni bir sigara yaktı. Dumanı öfke ve çaresizlik içinde dışarı üfledi.
Belki başka bir dönemde babanızın ilişkileri onu korumuş olabilir ama o zamanlar geride kaldı diye devam etti polis. İtalya değişti signora. Her ne olursa olsun böyle düşünmek hoşuma gidiyor.
Nihayet Sabatini maskesini düşürüyordu. Adaletin koruyucu mesleğine bağlı bir küçük burjuva. Floransalı aristokrat bir aileyi, üstelik Berlusconi döneminin türedi zenginlerinden oluşan bir klanı kendine iş edinmekten çok mutluydu.
Size 24 saat veriyorum.
Polis onlara son bir bakış attı, sonra arkasını döndü ve bir daha dönüp bakmadan parmaklıklı kapıdan çıkıp gitti. Sofia kımıldamıyordu, sigarasını içmeye devam ederken dudaklarını ısırıyordu. Sonunda birbirlerine baktılar. Suç ortaklığı içinde geçen yılları birden yeniden hortlamıştı. Hurdacının ajandasını bulacaklardı ama elbette yağ sürülmüş ekmek dilimini andıran bu polise vermek için değil. 35. Bölüm. Ancora. Ona gerçek dışıymış gibi gelen hedefe sonunda ulaşmışlardı. Bütün gece bir sürü badire atlatarak yol almışlardı. Saat 22'de bilmem kaçıncı barikatı geçtikten sonra şoförleri inlemeye başlamıştı. Ateşi vardı, enfeksiyon kapmıştı. Salvo ona bir tekme atmış ve direksiyona geçmişti. Bir saat sonra da 4x4 bir çukura girmişti. Mucize kabilinden, karanlığın içinden adamlar çıkmış ve çukurdan kurtulmalarına yardım etmişlerdi. Bir kez daha Ervan kemerini açmak zorunda kalmıştı. Yorgunluğa, böcek sokmalarına rağmen büyülenmişti. Ayaklarının altındaki toprağın kırmızı yüreğinin attığını hissediyordu. Salvo iyi sürücüydü. Sıçrayan çamur öbekleriyle ön cama hücum eden, yaprakları aydınlatan farların seyir ışığıyla sınırlı yolda giderken sakin bir şekilde önüne odaklanıyor, tümseklerin etkisini hafifletiyor, sarsıntıları kat edilen kilometrelere dönüştürüyordu. Ervan ön koltukta oturuyordu, kemeri takılıydı, eliyle kapı üstündeki tutamağa sıkıca yapışmıştı. Bir patates çuvalı gibi koltuğunda bir sağa bir sola savruluyordu. Bazen yarı uyuklar duruma geçiyor, çenesi göğsünün üstünde zıplıyor, bedeni ani sıçramalar yapıyordu. Alelade bir kadavra nakli. Gerçekten uyuduğundaysa aynı rüyayı görüyordu. Bir termit yuvasında iri ve saydam kraliçeyle çift olarak yaşıyordu. Okşamalarıyla hareketlenen binlerce larvayla dolu bedenini hissederek onu sarmalıyor, sıkıyor, döllüyordu. Birden gelip onu kurtarıyorlardı. Dumanı tüten meşaleleriyle beyaz kurucular. Termitler kaçıyordu. İlinden gözleri yaşlı bir halde çıktığındaysa ağaçlara asılı derisi yüzülmüş bedenlerle çevrili kurtarıcıları onu bekliyordu. Gün ağarırken kendi suyunun içinde yüzen bir ovaya ulaşmışlardı. Yağmur örtüsünün altında sere serpe uzanmış yemyeşil kocaman bir düzlük. Her şey tam kızıllığında ışıldıyordu. Tabiat gece boyu gelişmiş gibiydi. Demirci tanrıların elinden çıkmış lal rengi gökyüzünün altında dünya doğuyordu. Şimdi öğlen olmuştu ve Ankoro'nun içinden geçiyorlardı. Burada hiç renk yoktu. Sadece pas rengi bir hava ve nehrin griliği. İnsanın bitkiye, bedenin ağaç kabuğuna, plastiğin balçığa karıştığı bataklıkların ortasında bir gece kondu semti. Salvo 4x4'ü bir garaja, daha ziyade yerli halk tarafından nezaret edilen bir sundurmaya park etti. ''Senin işin tam olarak ne?'' diye sordu Ervan. Banya Mulenge'nin her an elinin altında olan valizine bakarak. ''İthalat ihracat sana söyledim.'' ''Hangi ülkelerle?'' Hangisi bize mal verirse?
Anlamadım.
Gelişmiş kibar ülkeler bize koli yolladığında onları dağıtmak gerekir.
Onları çalmak ve yeniden satmak demek istiyorsun.
Her halükarda kayboluyorlar. Daha ziyade her şeyi kontrolüm altına alıyorum diyelim. Stokları topluyorum ve parça parça değerlendiriyorum. Son kullanım tarihi geçmiş ilaçlar, çifti kaybolmuş ayakkabılar, bozuk arabalar.
''Bana alçak gönüllülük taslama. BM var, STK'lar var.''
Salvo kahkahayı bastı. ''Günaydınlar. Bizler karıncayız patron ve karıncalar ekmek kırıntılarıyla yaşarlar.''
''Peki bu valiz?''
Salvo Ervan'ın bakmasını engellemek ister gibi elini valizin üstüne koydu. ''Bu kayıt dışı.'' Ervan'ın üstelenmesine fırsat vermedi ve sokaktaki kalabalığın içine daldı. ''Yürüyerek devam ediyoruz.'' Peşlerinde hamallarıyla çocukların, seyyar satıcıların saldırısı altında, kulübelerinin kapısında duran kadınların gülüşmeleri arasında köyün geri kalan kısmını zar zor yürüdüler. Suya doğru yaklaştıkça evler artıklardan inşa edilmiş gibiydi. Her tarafa çürümüş balık kokusu hakimdi. Gerçek manzara nehirdi. Rengi turuncuya kaçan bir kahverengiydi. Sanki dalgalar unutulmuş bir zamana ait eski metalleri, hala canlı olan korları topluyordu. Bu manzara ağızda demir tadı bırakıyordu. Karşıda nehrin diğer kıyısı puslar içinde kaybolmuş, yeşil bir şerit halinde belli belirsiz görülüyordu. Ayakları suyun içinde sazlardan ve köklerden oluşan bir ormanda ilerlediler, ardından kıyıya ulaştılar. Karmaşa hat safhadaydı. Başları sırtları yüklü, elleri kolları dolu yolcular körlemesine yürüyorlardı. Suyun içindeki köklerin arasına kurulmuş küçük tezgahlarda tuhaf mallar satılıyordu. Variller, küçük denkler, kıyı boyunca çalkalanan sandallar. Herkes dizlerine kadar bulanık suyun içindeydi ama kimse yavaşlamıyordu. Hareket saatini kaçırmak olmazdı. Erva'nın sazlıkların ilerisinde gördüğü şeyin ne olduğunu anlaması birkaç saniye sürdü. Birbirlerine bağlanmış yaklaşık 200 metre uzunluğunda bir güverte oluşturan, üzerinde ne bir donanım ne de kapalı bir alan bulunan, sadece yolcular tarafından işgal edilmiş iki mavna. Bu mesafeden insan buranın suyla aynı hizada kocaman bir yükleme boşaltma yeri olduğunu düşünebilirdi. Ya da nehirdeki yolculuk için çoktan hazırlıklarını tamamlamış binlerce insanıyla yüzer bir köy. Bu devasa ütü tahtasının yan kısmında beyaz boyayla yazılmış bir yazı vardı. Vintimille. Şansımız var, tekneler burada. Salvo jungle'da machete kullanır gibi sopasıyla vura vura kalabalığı yarıyordu. Acele et patron, birinci mevkide bir kamera kapmamız gerekiyor. Ervan adımlarını sıklaştırdı ya da daha ziyade yüzdü. Çantalar başlarının üstünde yarı bellerine kadar suyun içinde bata çıka ilerliyorlardı. Ervan karınca yuvası gibi kaynayan güverteden gözlerini ayıramıyordu. Güneşin altında kaslı kollarıyla bir yerlere düğüm atan gövdeleri çıplak erkekler, leğenlerinin önüne çömelmiş çamaşır yıkayan kadınlar, ellerinde olta balık tutan çocuklar, tel kafeslerde keçiler, domuzlar ve tavuklar, birbirinin içine geçmiş sıkış tıkış tekneler, çadırlar, güneşlikler, şemsiyeler, dumanı tüten mangallar, iplerde kuruyan çamaşırlar, prova yapan bir müzik grubu. Mavna'ya binmek için bir tahta uzatılmıştı. Ervan Salvo'yu takip etmek için dirsekleriyle kendine yol açıyordu. Havanlarda manyok dövülüyor, insanlar birbirlerini sövüp sayıyor, plastik tentelerin altına sandıklar bağlanıyordu. İnsanlar yakıcı güneşe aldırmadan koca çuvalların arasına yerleşmeye, bir yer bulmaya çalışıyordu. Salvo sürekli olarak hamallarına bağırıyor, onlara nezaret ediyordu. İkinci mavneye ulaştılar. Her şey arkada olup bitiyor diye açıkladı sarı mayo. Vintimille itiliyordu, çekilmiyordu. Neyle itiliyor? Ne biçim soru? Elbette bir itici tarafından. 3000 beygir gücünde 4 pervaneli, fazdan çalınmış bir saldırı tankının motoru. Ervan nihayet motorlu mavnayı fark etti. Birinci mevki kamera güvertenin üstündeydi. Hamallar onlara bagajlarını verdiler. Ervan ile Salvo'nun ısrarına rağmen tekneyle nehir yolculuğuna çıkmayı özellikle istemiyorlardı. Ervan paralarını ödedi ve onların rövanş mücadelesi için karmaşanın içine daldıklarını gördü. Etrafına bakındı. İtici tekne pruva bodoslaması ilk mavnaya çıkrıklarla gerili çelik alatlarla bağlanmış, gövdesi oturaklı bir mavnaydı. Dümeni kaptana geniş bir görüş alanı sağlamak için güvertenin üstünde yüksekçe bir yerdeydi. Altta ambarın içinde motorlar uğultuyla çalışıyordu. İkisinin arasında da birinci mevki kamera, leş gibi mazot kokan güneşin altında iyice kızmış saç bir levha. En iyi yeri kaptıklarından emin değildi. Makine dairesinin sarsıntıları yukarı kadar geliyordu ve kaptanın tükürükleri yukarıdan tepelerine düşüyordu. Tek olumlu taraf başlarının üstündeki tenteydi.
''Silahın var mı?'' diye sordu Salvo tedirgin bir şekilde.
''Evet.''
''Asla gösterme. Soğukkanlılığını kaybetme dostum. Aksi takdirde seni sadece soymak isteyenlere öldürmek için bir sebep vermiş olursun.''
Ervan durumu kabullendi ama yine de bu uyarıyı ciddiye alamıyordu.
Özellikle burada bir numaralı kuralı asla unutmamalısın.
Hangi kural?
Nerede durursak duralım hemen yeniden hareket edilir.
Babası bu kuralı ona daha önce açıklamıştı. Tanıkları bulmak ve onları sorgulamak için fazla zamanı olmayacaktı.
En fazla bir saat diye tekrarladı Salvo işaret parmağını uzatarak. Sonra nehrin yukarı çığırını gösterdi. Ötede savaş var. Karada kalırsan ölürsün.
Peki ya diğerleri? Bizimle birlikte yolculuk edenler?
Onlar için aynı şey değil. Seçimlerini yaptılar, ailelerini görmeye gidiyorlar, iş yapmaya gidiyorlar. Onlar başlarına ne gelebileceğini biliyorlar. Senin gibi bir adam burada tek başına kalırsa öbür dünyayı boylar.
Aşırı sıcak havada güçlü ve tiz bir ses duyuldu. Demir almaya hazırlanan konvoyun çığlığı. 36. Bölüm. Audrey bütün sabah Katz hakkında araştırma yapmış ve Gael'le aynı sonuçlara ulaşmıştı. Böyle bir psikanalist yoktu. Ne nüfus dairesinde kaydı vardı ne de sosyal güvenlik kurumunda ne de trafik sicil dairesinde. Elbette tabipler odasında ya da ulusal psikanalistler kütüğünde de adı yoktu. Reçetelerinin üstündeki telefon numaraları başka bir doktora aitti. Ile-de-France'da bir sürü Eric Katz var diye belirtti kadın polis ama hiçbirinin doktorlukla alakası yok. Michel Katz adında bir pratisyen hekim dışında, o da 1991'de ölmüş, Paris'te 6. bölgede çalışıyormuş.
Ailesi yok mu?
Doktorların yok, senin herif bir sahtekar. Bu tür dolandırıcılıklar hakkında bilgi topladım. Düşündüğümüzden çok daha fazla.
Gael bir yıl boyunca bir dolandırıcı tarafından tedavi edilmişti. Kendini küçük düşürülmüş, hatta neredeyse tecavüze uğramış gibi hissediyordu. Kör taklidi yapan bir adamın önünde yüzlerce kez soyulmuş bir kadın gibi. Nicolo sokağındaki bir kafede randevulaşmışlardı. Psikiyatr birazdan öğle yemeği için dışarı çıkacak ve onlar da adamı takip edebileceklerdi. En azından Audrey'i takip edecekti. Zira Men in Black'leri, dipnot, siyah giyen adamlar, aynı adı taşıyan filme atıf, Gael'in peşinden hala bir saniye bile ayrılmıyordu.
Onu tutuklayacak mısın?
Hey yavrum, o kadar hızlı olma. Önce doktor olarak faaliyet gösterdiğini ve bu sıfatla para kazandığını ispatlamak gerekiyor.
Apartmanın girişinde adının yazılı olduğu bir tabela var.
Onu yalana dayalı reklam yapmakla mı suçlamak istiyorsun?
12 ay boyunca ona ödeme yaptım.
Nakit olarak değil mi?
Gael karşısına çıkabilecek engelleri önceden hissediyordu ama bir veya iki reçeteyi saklamış olmalıydı. Aklına Katz'ın tavsiye ettiği meslektaşı geldi, bir başka dolandırıcı. Onun irtibat numaralarını saklamamıştı bile.
Özellikle onun kim olduğunu bulmak gerekir diye karşılık verdi Gael ve neden beni yeniden görmek istediğini.
Kuşkusuz sende tırtıklanacak daha fazla para var mı öğrenmek istiyor.
Ailemden mi demek istiyorsun?
Başka kimden olabilir?
Gael cevap vermedi. Audrey'nin bu olayı bir para meselesine indirgemesi normaldi ama o bu işte başka bir oyun olduğunu hissediyordu. Bir tür zihin röntgenciliği. Katz onu araştırmış, gözlemlemiş, analiz etmişti. Şimdi daha fazlasını istiyordu.
Dinle beni diye fısıldadı adli polis onun elini tutarak. Bu herif bir amatör. Hastalarıyla görüşmeye devam ettiği sürece yolunacak kazlarla demek istiyorsun.
Ondan kuşkulanmayan zayıf, güçsüz kişilerle görüştüğü sürece bu işten yırtabilir. Ama kıçında polisler varsa mesele başka olur. Onu güveni suistimalden suçüstü yakalamak için bana bir hafta ver.
Bu senin uzmanlık alanına girmiyor değil mi?
Hayır diye onayladı Audrey. Cinayet bürodayım ve bu konuda hiçbir şey yapamam. Ama en iyi saldırı açısını bulacağız.
İşte orada.
Katz apartmanından çıkıyordu. Hesabı ödediler ve kafenin kapısına yöneldiler. Plan basitti. Audrey onu takip ederken Gael koruyucu meleklerinin eşliğinde evine dönecekti. Ama kadın polis yerinden kımıldamıyor, adamın uzaklaşmasını izliyordu.
Ne halt ediyorsun?
Plan değişikliği.
Gael onun aklından geçeni anladı.
Bunu yapacak mısın?
Audrey gülümsedi. Elleri asker montunun ceplerinde, av çantası omzunda psikanalistin kapısına doğru yöneldi.
Şüphen mi var?
Kata ulaştıklarında kadın polis çantasından çeşitli şekil ve yapıda anahtardan oluşan bir demet çıkardı. Dikkatle kilidi inceledi, sonra koleksiyonundan bir model seçti.
Ne bu?
Bu bump key diye fısıldadı anahtarı usulca kilit göbeğine sokarken. Elinde küçük bir çekiç belirdi. Anahtara hızlı bir darbe indirdi ve hiç zorlanmaksızın anahtarı hemen çevirdi. Kapı tek klikle açıldı. Gael adli polisin bunu önceden planlamış olduğunu anladı.
Nasıl yaptın?
Vurmalı anahtar diye cevapladı Audrey hole girerken. Sana açıklaması biraz zor ama bu anahtarın çentikleri darbenin etkisiyle kenetler ile karşı kenetler arasında çok kısa sürede bir boşluk oluşturuyor diyebiliriz. Saniyenin onda biri kadar ki bu süre herhangi bir kilidi açmak için anahtarı döndürmeye yeterli oluyor.
Bu kızın yanında Gael korumalarının ona sağlayamadığı emniyeti hissediyordu. Aklına onu tanımlayacak tek bir kelime geliyordu. Profesyonel.
Orada dikilip durma. Gürültü çıkarmadan Audrey kapıyı kapattı, sonra başka bir anahtar çıkardı, kilide soktu.
Geri dönerse içeri giremez. Bu da pencereden kaçmamız için bize zaman kazandırır.
Ama birinin içeri girdiğini anlar.
Daha iyi. Bu da onu düşünmeye zorlar.
Gael'e bir çift ameliyat eldiveni uzattı. O da tek kelime etmeden onları ellerine geçirdi. Yarı korku, yarı coşku içinde tir tir titriyordu. Çizgiyi aşmışlardı, artık geri dönemezlerdi.
''Ben ofisini arayacağım. Sen yan tarafta ne var? Gidip bak.'' diye emretti Audrey.
Gael bugüne kadar diğer odaya hiç girmemişti. Katz'ın arşivinin bulunduğu küçük bir yer ya da siesta yaptığı bir oda olmalıydı. İlk düşündüğü doğruydu. 2'ye 3 metre ebadında raflarla ve alfabetik olarak sıralanmış dosyalarla dolu küçük bir oda. Katz'ın sanki yüzlerce hastası vardı. Tümü yolunacak kaz mıydı?
Ne aradığını tam olarak bilmeden kendi dosyasını bulmaya çalıştı. Katz'a koyduğu teşhisin hem dolandırıcıydı hem de en ufak bir yasallığı yoktu. Tahmininden daha ciddi olmasından korkarak psikiyatrın notlarına daldı.
''Gel bak!'' diye seslendi Audrey duvarın diğer tarafından.
Kadın polis cilalı çalışma masasına oturmuştu. İçinde plastik föylere yerleştirilmiş gazete küpürlerinin bulunduğu açık bir klasörü elinde tutuyordu.
Gael bir bakışta anladı. Dosyada çivi adam 2012 olayıyla ilgili ayrıntılı yazılar ve fotoğraflar vardı.
''Vissa Saviris, Anne Simone, Ludovic Perno.''
Audrey sayfaları şaklatarak çeviriyor, Gael'in düşünceleri de aynı ritimde akıp gidiyordu.
Fetişist katilin yeni bir hayranı, katile büyük bir saygı duyan ve onu avlayan adamın kız kardeşiyle uğraşan bir kaçık.
''Bundan sonrası benim uzmanlık alanıma giriyor.'' diye fısıldadı kadın polis hoşnutluk içinde.
Gael cevap vermedi, düşünceleri bir şaşkınlık duvarına çarparak parçalanıyordu.
Audrey deri sümeni kaldırarak üst üste yığılı dosyaları gözden geçirerek oraya buraya yapıştırılmış post-itleri okuyarak aramasına devam etti. Sonunda masanın bir köşesinde duran takvimli bir bloknotun sayfalarını karıştırdı.
Kahretsin!
Audrey ajandanın biri Haziran, diğeri Ağustos tarihli 2 yaprağını itinayla koparıp alırken Gael kafasını kaldırdı. Her birinde isim ve başka bir bilgi olmaksızın sadece adres yazılıydı.
Anne Simone ile Ludovic Perno'nun adresleri diye açıkladı Audrey.
Gael bu yeni sürprizi sineye çekti. Cinayetlerden haftalar önce Eric Katz, çivi adamın 2 kurbanının adreslerini ajandasına kaydetmişti.
Simone ile Perno'yu nereden tanıyordu?
Katilin suç ortağı mıydı? Ya da gerçek katil o muydu?
Balo bitmeden orkestraya para ödenmez derdi hep babası. Bir başka deyişle bir davanın gerçekten sonuçlandığından yani kapandığından emin olmak için birkaç ay beklemek gerekirdi.
Bugünkü keşif babasını haklı çıkarıyordu. Çivi adam olayı kapanmamıştı. Eric Katz Eylül katliamıyla bağlantılıydı ve hiçbir zaman sorgulanmamıştı.
15. ayrımın sonu. Sayfa 161.